Ayrım 7, sayfa 34. Osmanlı ucunda örgütleyici öğeler, ahiler ve fakıhlar. Uç toplumunda Osman Gazi'nin manevi destekleyicisi, hukuki ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıhları görüyoruz. Parantez içinde fakıh, İslam ilimlerinde, özellikle hukukta uzman fakihin kısaltılmışıdır. Osman bir bölgeyi ele geçirdikten sonra bu ülkeyi nasıl örgütleyeceğini ahilerden ve fakılardan sormaktadır. Fakılar İslam hukukunu, İslam kurumlarını bilen insanlar olarak Gazi Önder'i yönlendirici bilgiler sağlamaktadır. İlk Osman beyleri Osman ve Orhan tarafından ahiler ve fakılara verilmiş birçok vakıf köy ve çiftlik, tahrir defterleri kayıtlarıyla bize kadar gelmiştir. Bu dönemde vakıfların büyük bir kısmı fakılara verilmiştir. Bu kayıtlarda daha bu zamanda Türkmenlerin köylere yerleştiklerini biliyoruz. Köye yerleşen bir grubun İslam kurallarına göre yaşamlarını düzenlemek için bir köy imamına, bir din adamına ihtiyacı vardı. İşte fakıların en aşağı kademede olanları bu köy imamlarıdır. Daha yukarıda kadılar, vezirler gelmekteydi. 1330'larda Osmanlı ülkesini gezen İbni Battuta seyahatnamesinde bu çeşit köy imamlarından söz eder. Osman döneminde bu fakıların en meşhuru Tursun Fakih'tir. Söğüt yakınında türbesi bugün bir ziyaretgâhtır. Eskiden daha çok ahilerin önde geldiği sanılıyordu. Fakat tahrir defterlerindeki vakıf kayıtları gösterdi ki fakılar daha ağır basmaktadır. Mesela Osman ve Orhan dönemi vakıflarını içeren Fatih dönemine ait bir evkaf defterinde, parantez içinde Osmanlı arşivi MM 16.016 13 ila 17, Söğüt kazasında vakıflar şu görevliler arasında bölüşülmüştür. Kadı 1, parantez içinde Söğüt kadısı. İmam 1, parantez içinde İbrahim Fakı. Zaviye sahibi Şeyh 3, parantez içinde Ede Şeyh Süleyman Tursun. Fakı 8, parantez içinde Hacı Eşref Ahmet, Ali, Ömer, Murat, Yusuf, Turbegi, Timur. Sufi 1, parantez içinde İsa. İleri gelen fakılar, Sünni İslam hukukunu bilen insanlar olarak toplumda önemli rol oynamışlardır. Osmanlı dönemine ait fakılar arasında Edebali, Tursun Fakih adlarını biliyoruz. Bize ilk Osmanlı tarihini nakleden İshak Fakih ve onun oğlu Yahşi Fakih, vakıf almış bu fakılardan ikisidir. Demek ki vakıfların kanıtladığı gibi, daha Osman Gazi zamanında İslam hukukunu bilen kişilerle devlet kuran bey arasında sıkı ilişkiler kurulmuştur. Beyliği teşkilatlandırma, dini sosyal hayatı düzenleme bakımından bu fakılar son derece önemli bir rol oynamışlardır. Din adamlarının ilk dönemlerde devletin örgütlenmesinde beylere danışmanlık yapmış olmaları, ilk vezirlerin de onların arasından seçilmiş olması olayını açıklar. Parantez içinde ilk vezirlerden Sinanüddin Yusuf kuşkusuz ulemadandır. Çandarlı Kara Halil, ulema menşeinden vezirlerin en ünlüsüdür. Onun çocukları 1453'e kadar devlet içinde otorite bakımından padişahla kıyaslanacak bir mevkiye sahip oldular. Ahi Evren. Selçuklu sultanları Bağdat halifesi ile yakın ilişkide olup kendilerini resmi yazılarda halifenin bir menşurla tayin ettiği sultanlar durumunda görür, halifenin yardımcısı, parantez içinde zahir, muin gibi ünvanlar kullanırlardı. Anadolu'da ahilik teşkilatının temelini oluşturan fütüvet hareketinin başlangıcı, Halife Nasır'ın sultanlar yanında girişimlerine bağlanmaktadır. Türkiye Ahi Teşkilatı'nın kurucusu Evren, parantez içinde Evran, 13. yüzyıl başlarında Bağdat'tan Anadolu'ya gelen bir grup ulema ve sufiler arasındaydı. Bu alimler, fütüvet erbabının dostu 1. Alaaddin Keykubat'ın, parantez içinde 1221-1237, himayesi altındaydılar. Oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından zehirlenen Alaaddin'den sonra Nasirüddin hapse atıldı. Şehirde en kalabalık işçi grubu Debbakların şeyhi olan Nasirüddin'in Babayilerle ve Türkmenlerle yakınlığı vardı. Ahi Evren, tasavvuf ve felsefe üzerinde eserleri olan bir alimdir. Asıl adı Hoylu Şeyh Nasirüddin Mahmud'dur. Hocası ve kayınpederi fütüvet akımının büyük şeyhi, ünlü sufi Evhadüddin Kirmani'dir. Kirmani'nin Anadolu'da birçok şehirde halifeleri ve zaviyeleri vardı. Moğollarla işbirliği yapan ve Fars kültürüne tutkun Selçuklu seçkin sınıfına hitap eden Celaleddin Rumi ile halk adamı Ahi Evren arasında düşmanlık vardı. Bu düşmanlık Mevlana'nın Şeyhi Şems-i Tebrizi'nin katli ile (parantez içinde 1247) ilişkilidir. Nasiruddin'in ahileri Moğollarla mücadeleye giren 2. İzzettin Keykavus'u destekliyorlardı. Keykavus 1254'te Kırşehir'e gitti. Moğol kuvvetleri onu yenilgiye uğrattılar. (Parantez içinde Sultanhanı Savaşı 1256) Anadolu'da isyanı bastırmaya çalışan Moğolların soykırımından Nasiruddin de kurtulamadı. Onun Kırşehir emirliğine atanan Mevlevi Cacaoğlu Nurettin Bey'in şehirde yaptığı katliamda hayatını kaybettiği (parantez içinde 1261) anlaşılmaktadır. Tokat, Sivas, Kayseri gibi büyük şehirlerde Moğollar karşı çıkan esnafı, bunlar arasında savaşçı kalabalık Debbak esnafını katlettiler. Ahillere ait zaviyeler Mevlevilere verildi. Bunun üzerine ahiler uzak uç bölgelerine, Türkmenler arasına göç ettiler. Osman Gazi'nin Şeyhi Edebali'nin Kırşehir'inden, (parantez içinde bugün Kırşehir, uca göçenler arasında bulunduğu ileri sürülmüştür. Keza Orhan Gazi ile Bursa kuşatmasında hazır bulunan Abdal Musa da ahilerle beraber uca göçen dervişlerdendir. Türkmen halkı için Türkçe Garibname adlı eseri yazan Aşık Paşa da Kırşehirlidir. Bütün bu olaylar Osman Gazi zamanında Sultan Önü ucunda rastladığımız ahiler ve Abdal Kalendirilerin, Orta Anadolu'da 1256'da patlak veren Moğol-Türkmen mücadelesinin serpintileri olduğu olgusunu ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ahilerin ve fütüvvet akımının kesin bir rol oynadığı kuşku götürmez. Debbakların piri sayılan ahi evren, 32 çeşit esnafın piri sayılır. Gerçekten diricilik, Anadolu Türk sanatlarının en önemlisi sayılır. Eskinin geleneksel yaşamında ev eşyası, hayvan takımları vesaire deriden yapılırdı. Fatih Mehmet kendi cami külliyesini yaptırdığı zaman yanında sarraçlar için büyük bir sarraçhane yaptırmıştır. Şehirlerde debbaklar en kalabalık, devlet karşısında en güçlü, bağımsız işçi grubunu oluşturmaktaydı. Kanuni Süleyman'ın itaatsizlik gösteren kapı kulu askerlerine karşı debbakları anarak tehdit ettiği rivayet edilmiştir. Evliya Çelebi'ne göre İstanbul'da debbakhanede 5000 kadar debbak vardı. 1651 esnaf isyanında ilkin Saracane ahileri bayrak kaldırdılar. Kırşehir'de Ahi Evren, (parantez içinde Evran tekkesi, Post Nişini, (parantez içinde Şeyhi, tüm imparatorlukta her şehirde ahilerin reisi sayılan ahi babalara icazetname göndererek makamlarını onaylardı. Ahilik ve fütüvvet. 1334'te Anadolu'yu gezmiş olan İbn Battuta, memleketin her yerinde kendisini zaviyelerinde misafir eden ahileri görmüştür. Dipnot 5, H.R. Gibb, The Travels of İbn Battuta, Cambridge 1962, Cilt 2, sayfa 419-420. Bu ahileri diyor, Anadolu Türkmen yurdunda her bölgede, şehir ve köyde rastlanır. Dünyanın hiçbir köşesinde yabancılara yakınlık göstermekte, onların yiyecek vesaire gereksinmelerini karşılamakta, zorbaların ve polis hizmetindekilerin veya onlara katılan serserilerin zulümlerini önlemekte, hatta onları ortadan kaldırmakta gösterdikleri ciddi çabaları bakımından onlarla kıyaslanabilecek kimse yoktur. Onların dilinde ahi şöyle bir kimsedir. Ahi kendi sanatında çalışanları, evlenmemiş gençleri ve bekar yaşamı seçmiş olanları bir araya toplayıp onların önderi olmayı kabul eden kimsedir. Buna fütüvvet de denir. Ahi bir zaviye bina eder, onu halı, kandiller ve başka gerekli eşya ile döşer. Zaviyede onunla beraber olanlar gündüz çalışırlar ve ikindi namazından sonra ortaklaşa kazançlarını getirirler. Bu parayla zaviyede yenecek meyve ve başka yiyecekler satın alınır. Şayet o gün şehre bir yolcu gelmişse, kendisini zaviyede konuk ederler, satın aldıkları şeyleri ikram ederler ve ayrılış gününe kadar konuk onların yanında kalır. Bir konuk gelmemişse, kendileri yiyecekleri beraber yerler ve yemekten sonra ilahi ve raks ile sema yaparlar. Ertesi gün işlerine gider ve ikindiden sonra ortaklaşa kazandıkları parayı getirir, ahiye teslim ederler. Zaviye üyelerine fityan, başlarına evvelce söylediğimiz gibi ahi denir. Dünyanın hiçbir yerinde davranışlarında onlardan daha centilmence davranan kimse görmedim. Şiraz ve İsfahan halkı davranışları bakımından onlarla kıyaslanabilir, fakat onlar yolculara daha çok şefkat, yakınlık ve itibar gösterirler. Dipnot 6 İbn Battuta parantez içinde Gib yayını sayfa 413 ila 469. O zamanki uç toplumu üzerinde değerli ayrıntılar verir. Bu arada Anadolu'yu dünyanın en güzel memleketlerinden biri ve halkını endam, temizlik, yiyecek ve içecekte üstün ve Tanrı yaratıklarının en iyi kalplisi olarak parantez içinde Gib yayını sayfa 416 tasvir eder. Ucubeyleri, vezir ve emirleriyle saraylarda oturan sultanlardır. Beyler cami, medrese, hamam ve pazarları olan şehirlerde oturmaktadır. Zaviyelerin güzel halılar ve kandillerle süslü olduğunu kaydeder. Kitaba dönüş. Kendilerine fityan denen gençlerin ellerinde uzun birer hançer vardır ve başlarında bir zira uzunlukta beyaz keçeden külah, parantez içinde sonraları Yeniçerilerde göreceğiz, taşırlar. Odada sıralarını alınca her biri külahını çıkarır, önüne kor. Başında ipekten güzel bir takke kalır. Arap seyhanı konuklamak için birbirleriyle kavga edecek kadar yarışırlar. O, Anadolu halkını din ve ahlak bakımından mutasip bulmaz. Bayramda silahlı genç ahileri, merasimlerde sultanın askerleriyle beraber yürür görmüştür. Ahiler arasında zengin ve fakir olan vardır. Kayseri'de Ahi Emir Ali'nin zaviyesine şehrin büyükleri dahildir. Hayli görkemli olan zaviyesinde her sene toplanırlar. Bir yerde sultan yoksa Ahi o yerin valisi gibi hareket eder ve davranışları beyler gibidir. İbn Battuta, Anadolu'nun en mamur büyük şehirleri arasında Denizli'yi, parantez içinde Tonguzlu sayar. Orada çoğu Rum kadın işçilerin dokuduğu ünlü işlemeli pamuklu kumaşlardan söz eder. Öbür büyük şehirler arasında Konya'yı, geniş caddeleri, çarşıda oturan esnafı ayrı ayrı ziyaret etmiştir. Konya'da Ahi bir kadıdır. Çin'e kadar dış memleketlerde aranan halılarıyla ünlü Aksaray'ı, Anadolu'nun en güzel ve varlıklı şehirlerinden biri olarak tanıtır. Arap seyyahı, Ahilerin Hazreti Ali'ye kadar giden pirleri olup, fütüvete tabi olduklarını, özel bir libas giydiklerini belirtir. İbn Battuta'nın verdiği ilginç ayrıntılar arasında bu uçlarda İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden gelmiş ulema ve sufilerden söz edilir. Parantez içinde Milas'ta Fakih Al-Harezmi, Kastamonili Vaiz Alaaddin, Egirdir'de Fakih Müslihiddin, Antalya'da Suriye'den Şihabettin, Amasya'da Veli Ahmet Rifai soyundan şeyhler, Birgi'de Muhiyyiddin, Bursa'da Fakih Mecdettin Al-Konevi ve Abdullah Al-Mısri, İznik'te Alaaddin Sultan Yuki. İbn Battuta, Birgi Sultanı Mehmed'in sıcaklar dolayısıyla her yaz yaylaya çıktığını işitti. Orada onun tipik bir Türkmen çadırında oturduğunu gördü, sonra şehre indiklerinde sarayında konuk oldu. Arap seyyahına hayranlığını çeken sarayda, ipekli libaslarıyla 20 Rum içi olanı gördü, kendisine altın ve gümüş kaplarda şerbet sunuldu. Sultanın doktoru bir Yahudiydi. Sultan Arap seyyahını ulema ile çevrili olarak ziyaret etti ve bir takım hadiseler hakkında soru sordu. 1354'te esir düşen Selanik başpiskoposu Gregorios Palamas da Orhan'ı yazın dağlık serin bir vadide buldu. Türkmen büyüklerinin yaylaya çıkma adeti Osmanlı döneminde de süre gelmiştir. Parantez içinde sonuç çıkarmakta acele eden batılı oryantalistler bundan Orhan zamanında bile Osmanlıların göçer oldukları neticesini çıkarırlar. Osman Gazi'nin Söğüt, Karacahisar ve Yenişehir'i beylik merkezleri yaptığı, beylik döneminde şehirde oturduğu, ailesinin bir ara Bilecik'te yerleştiği hakkında menakıbname'de aktarılan bilgiler herhalde doğrudur. Özetle İbn Battuta 1334'e doğru Batı Anadolu beyliklerini sultanlar idaresinde pazarları ve dini sosyal kurumlarıyla Müslüman nüfusun yaşadığı şehirlere sahip, refahlı, iyi örgütlenmiş birer toplum olarak tasvir etmektedir. Bazı bölgelerde eşkıya nedeniyle güvenliğin olmadığını da işaret eder. İbn Battuta'nın Orhan'ın ülkesi hakkında verdiği ayrıntılar ilginçtir. Unutmayalım ki bu ziyaret Osman'ın ölümünden parantez içinde 1324 10 yıl sonradır. Bursa diyor, güzel çarşıları ve geniş yollarıyla büyük ve önemli bir şehir olup her yandan bahçe ve akarsularla çevrilidir. Parantez içinde Kaplıca'ya yakın bir zaviye vardır. Orada gelen hastalara kaldıkları 3 gün sürece barınak ve yiyecek verilir. Bu zaviyeyi Türkmen beylerinden biri inşa etmiştir. Şehirde fityanın büyüklerinden Feta Ahi Şemseddin'in zaviyesine indik. Onunla birlikte olmamız Aşure gününe rastladı. Şemsettin o gece büyük bir ziyafet vererek ordunun başlıca komutanlarını ve şehrin ileri gelenlerini davet etti. Kur'an okunduktan, fakih ve vaiz Konyalı Mecdettin vaazını verdikten sonra semaa başladılar. Gerçekten ulvi bir geceydi. Arap seyyahın Mecdettin hakkındaki tanımlaması onun tipik bir abdal derviş olduğunu kanıtlar. Bu vaiz Mecdettin Süleyha'dan olup sırf alnının teriyle kazandığı ile geçinir ve kimseden sadaka kabul etmez. Kalacak yeri yoktur. Üstünde ancak çıplaklığını örtecek kadar libas vardır. Kabristanda uyur, topluluklarda verdiği vaazlarda halkı cehennem azabıyla uyarır, öyle ki birçokları her toplantıda onun önünde tövbe ederler. Bursa Sultanı İhtiyarüddin Orhan Bek Sultan, Osmancuk'un oğludur. Cuk, küçük demektir. Bu sultan servetçe, ülkesi ve askeri kuvvetleri itibariyle Türkmen beylerinin en büyüğüdür. Yüze yakın kalesi vardır. O sürekli bu kaleleri dolaşıp durumlarını teftiş eder ve her birinde birkaç gün kalır. Söylendiğine göre bir yerde hiçbir zaman bir aydan çok kalmaz. O kafirlere karşı sürekli savaştadır ve onları kuşatma altında tutar. Parantez içinde Osman'ın mezarı eskiden Hristiyanlara ait bir camidedir. İzni'yi 20 yıl kadar kuşatma altında tuttuğu söylenir. O şehri alamamış, oğlu Orhan 12 yıl daha kuşattıktan sonra almıştır. Parantez içinde İznik kuşatması 1302'de başlamış ve şehir Orhan'a 1331'de teslim olmuştur. Seyyahımız İznik yolunda Küreli köyünde ahilerden birinin zaviyesinde kaldı. İznik'te diyor, şimdi sultanın hizmetindeki birkaç kişiden başka ahali yoktur. Bunların başında Orhan'ın eşi Bayalun Hatun yaşamaktadır. Kendisi Salihe, fazla bir hanımdır. Hatun, İbni Batuta'yı kabul edip hediyeler gönderdi. Arap seyyahı seyahatine devamla Geyve'de, Yenice'de, Mudurnu'da, Bolu'da, yolu üzerindeki tüm şehir ve kasabalarda ahi zaviyelerinde kaldı. O ahileri daima Feta, parantez içinde Türkçe karşılığı Yiğit, unvanıyla anar. Fütüvvet ve Esnaf. Fütüvvet, ahilik adabı, yani belli ahlak ve davranış kuralları, yüzyıllar boyunca Anadolu Türk halkının milli karakterini belirlemiştir. Bugün sosyal antropologların Türk köy ve kasabalarında sıradan Türk insanının davranışları üzerinde tespit ettikleri özellikler, olağanüstü bir konukseverlik, güç durumda olanların yardımına koşma, özveri ve dayanışma, emece denilen tarlada hep birlikte ortak çalışma, büyüğe saygı, hırsızlıktan, cinsel tacizden ve başkası aleyhinde kötü söz söylemekten dikkatle kaçınma, parantez içinde eline, beline, diline hakim olma, yiğitlik ve civan mertlik hepsi fütüvvetnamelerde telkin edilen ideal insan sıfatlarıdır. Köylerde gençler geceleri yaran veya konuk odasında toplanıp bu fütüvvet kurallarını öğrenirler. Bu yaran, misafir odaları, eski zaviyeleri anımsatır. Dipnot 7 Ne Çağatay, bir Türk kurumu olan ahilik. 2. baskı Ankara 1989, sayfa 145 ila 153. Bu adet bugüne kadar gelmiştir. Fütüvvet, ahillik, keza kasaba ve şehir nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan esnafın davranışlarını belirlemiştir. Ahi zaviyelerinde genç işçilere, alçak gönüllülük, sosyal dayanışma, özveri, ustaya itaat gibi esnaf lonca örgütünün gerektirdiği bir ahlak eğitimi verilirdi. Osmanlı zanaatları çırak, kalfa, usta eğilimiyle öğrenildiğinden, fütüvvet adabı sosyal ekonomik yapının temel ahlaki işlevini yerine getirmekteydi. İşçilerin ahlaki sosyal ve iş disiplini, fütüvvetnameler ve ahi zaviyelerince sağlanırken, şehrin üretim koşulları, esnaf teşkilatıyla devletin işbirliği sayesinde ayarlanırdı. Bu koşullar, siyasi iradenin her an esnafa müdahalesini gerektirirdi. Orta Çağ'ın dış pazara mal göndermeyen kasaba ve küçük şehir ekonomisi, Osmanlı esnaf teşkilatını ve etik koşullarını belirlemiştir. Küçük şehirde yerel mal üretiminin şehir ihtiyacına göre ayarlanması gerekirdi. Talep sınırlıdır. Bu nedenle fazla üretim fiyatın düşmesine ve esnafın zarara uğramasına yol açar. Noksan üretim ise fiyatın fazla artışına neden olur ve tüketicinin zararınadır. Bu nedenle şehrin nüfusuna göre üretimin ayarlanması gereklidir. İşte bu koşullar kasabada esnaf teşkilatının temel ekonomik sistemini belirler. Ortaçağ esnaf teşkilatında her sınıf mal üreticisinin sayısı yani üretimi, şehrin nüfusuna göre ayarlanmıştır. Mesela Beypazarı'nda 10 fırın ustasına izin verilmişken, İstanbul'da 150 ustaya izin verilmiştir. Talep arttığı zaman kenar mahallelerde koltuk denilen kaçak ustalar ortaya çıkar. Bu kaçakları yasaklamak için esnaf devlete başvurur. Esnaf ustaları esnafın seçiminden sonra padişah beraatıyla onaylanırdı. Devlet genellikle beratlı esnafı desteklerdi. Böylece esnafla devlet arasında gittikçe kuvvetlenen sıkı bir işbirliği ortaya çıktı. Osmanlı'dan önce bu işlevi şehirde esnafın lideri olan güçlü zengin ahi babalar yerine getirirlerdi. Öbür yandan mal kitlesini koruma, esnafın çırak kalfa usta nizamı imtihanlarla sağlanırdı. İç örgüt böylece devlet kontrolü dışındaydı. Osmanlı döneminde devlet ihtisap kanunları ile mal kalitesini belirlemiş ve pazarda muhtesip teftişi ile kontrolünü arttırmıştır. Bununla beraber esnaf kendi iç nizamlarını oldukça korumuştur. Her esnaf kendi usta ve idarecilerini kendisi seçerdi. Seçimden sonraki tüda, yiğitbaşı, padişah beraatı aldıktan ve devlet bürolarında saklı defterlere kaydolunduktan sonra loncada gerçek otorite ve yetki sahibi olurdu. Ahiliğin ahlak ve erkanını tespit eden ve Ömer Sühreverdi'nin eserleriyle sufi inanışlarıyla zenginleşen fütüvvetnameler Anadolu'nun her tarafına yayıldı. Şehirlerde ve köylerde fütüvveti benimseyen ahi zaviyeleri kuruldu. Sultanlar ve özel kişiler vakıflar yaparak bu zaviyeleri desteklediler. Osman ve Orhan dönemlerine ait vakıf kayıtları Osmanlı ülkesinde erkenden birçok ahi zaviyesinin kurulmuş olduğunu göstermektedir. Selçuklu sultanları Moğol egemenliği altında ülkede siyasi güç ve kontrolü kaybettiklerinden, şehirlerde ahiler yalnız ekonomik sosyal yaşamda değil, kamu güvenlik sorumluluklarını da yüklendiler. İbni Batuta bazı büyük şehirlerde baş ahinin bir sultan gibi davrandığına tanık olmuştur. Mesela sof imalatı ve ticaretiyle zengin bir şehir haline gelen Ankara'da Ahi Şerefettin şehrin kamu işlerinde egemendi.